Ayrım 29.
Sayfa 280. Delikanlılar hendeğe doğru inmeye başladılar. Kamışların, uzun boylu ay çiçeklerinin arasında kendilerine yol açıp kuyunun yanına geldiler. İki ihtiyarı yakalayıp başlarını kuyu taşına yatırdılar. "Dikkat çocuklar, burunları kanamasın," diye seslendi yukarıdan müezzin kahkahalar atarak. İki yaşlı baş kuyuya düştü. "Hadi kardeşler," dedi müezzin, "hep beraber." Bastonunu havaya kaldırdı. Deniz rüzgarı esiyordu. Bastonun ucundaki kanlı sarık yapraklandı. Akşam oluyordu. Kapı karakollarındaki nizamiyeler anahtarlarını aldılar. Onları gören müezzin bacaklarını açıp yürüdü. Peşlerinden de ağalar hızlı hızlı yürüyüp kapılar kapanmadan içeri girdiler. Kente yayıldılar uluya bağıra. Uzaktan ağaların cenazeden döndüğünü gören Hristiyanların kanı karıncalanmaya başladı. Çabucak dükkanlarını, iş yerlerini kapadılar, evlerine kapandılar erkenden. Müezzin Büyük Türk Kahvesi'nin önünde durdu. Hanya kapısının orada elindeki bayrağı kaldırdı, bağırdı. "Allah'ını seven gavurları kesmeye gelsin." Ama yaşlı Selim Ağa'yla birkaç aklı başında yaşlı Türk müezzini içeri alıp ona bir kahve ısmarladılar. Lokum ikram ettiler. Nargile hazırlattılar yatıştırmak için. Sonra da efendineyi çağırttılar. Kahvenin ortasında bir iskemleye oturtup binbir gece masalları söyleteceklerdi ona. Kadınlardan, güzel oğlanlardan, tepsiler dolusu baklavalardan konuşturacaklardı. Müezzinin kafası kandan ve kıyımdan uzaklaşsın, oyalansındı biraz. Aradan bir iki gün geçti. Hristiyanlar her an kale kapılarının güpegündüz kapatılıp kapana kıstırılmak korkusu içinde. Hristiyanlar sayıca azdı. Oysa Türkler sürüyle bıçaktan geçirebilirlerdi. Üçüncü gün yeni kara haberler geldi. Türkler Angaratos Manastırı'nı basıp başkeşiş Agatangelo'yu, bu yiğit din adamını, boğazlamışlardı. Gece yarısı onu odasında uyur bulmuşlardı. Yeni bir kilise yaptırmak için Trabzano'ya gitmişti. Fazlaca yemiş, fazlaca kafayı çekmiş, ağır uykulara yatmıştı. Uykusunda kesmişlerdi başını. Cinayetler birbirini izliyordu. Dördüncü günü Zaro'da, bu zengin Türk köyünde, Agatangelo'nun amca çocuğu olan bir başka keşiş, Ipsiloritis Dağı'nın ünlü manastırı Vondisi'den inmiş, eli kanlı Baba Ali'yi öldürmüştü. Bostan çıkrığına iki reaya koşup bahçesini suladığı sırada. Cinayet cinayet üstüne kıvılcımlar dört bir yana sıçrıyor, Girit bir daha ateş alıyordu. Rum köylerinde yaşayan Türkleri korku almıştı. Eşeklerini, katırlarını, ev eşyalarıyla, giysiler, tekneler, beşikler, mutfak araçları, iş araçlarıyla yüklüyorlardı ölesiye. Hanımlarını, çocuklarını, torunlarını, torunlarının bezlerini yanlarına alıp büyük kaleye gelip sığınıyorlardı. En akıllı, en tedbirli, en korkak Hristiyanlar da pılı pırtılarını, çoluk çocuklarını alıp dağlara kaçıyorlardı. Paşa şaşırmıştı. İlk kez böyle bir Girit kargaşalığıyla karşılaşıyordu. Paşa böyle karışık işlerin adamı değildi. Bursalıydı. Temiz bir Anadolu çocuğuydu. Huzurunu severdi. Hamur tatlılarını, uykuya bayılırdı. Ne olmuştu şu Allah'ın belası Giritliler de birbirlerini yiyorlardı? Tam da Nuri Bey'in atına sahip olacağı şu günlerde. Şeker verecekti hayvana, avucuyla suyunu verecekti. Alıştıracaktı onu kendisine. Üç kemerlerde gezintiye çıktığında şaha kalkıp sırtından atmasın diye. Oysa şimdi Girit ayaklanmıştı gene kahrolasıca. Şaşırmıştı paşa. Kah kalkıp metropolite gidiyor, metropolit efendi aforoz et Türkleri öldürenleri, kemikleri çürümesin diye neredeyse yalvarıyor. Kah Türk köylerine varıp, ulan sersemler, neden bırakırsınız yuvalarınızı? Korkmayın, bak yemin ediyorum, söz veriyorum size. Kimsenin burnu kanamayacak. Haber saldım, İstanbul'dan asker gelecek diye yüreklendiriyordu. Düzelecek işler. Ama kötü durum almış başını gidiyordu. O haftanın pazar günü başka bir haber, Kaptan Todori adında birinin Resmod olaylarında bir Türk köyünü basıp güpegündüz ateşe verdiğini bildiriyordu. Durum çekilmez olmuştu. Gavurlar çok küstahlaşmıştı. Büyük ağalar galeyana gelmiş, silahlarını kuşanıp paşanın huzuruna çıkmışlardı. Paşa efendi, durum kötü. Gavurlar gemi azıya almış, köylerimizi yakıyorlar. Resmod olaylarında neler olduğunu duydunuz elbet. Bre, kimmiş bu Kaptan Todori? İlk kez duyuyorum ben bu adı, dedi paşa, tesbihinin taneleriyle oynayarak bezgince. Petrokefalo köyünden bir ağa atıldı. Elinin körü kaptan. kaptanmış, bakın hele, bacak kadar bir oğlan, toy, Nuri Bey'i yaralayan Manus Hakan'ın oğlu, kaptan Mihal'in, şu yaban domuzunun kaprosun yeğeni, şimdi de tüysüz oğlanlar bayrak açıyor, paşa efendi, onu yakalatıp üç kemerlerde astırmazsan, bil ki biz de büyük kalenin Rum mahallelerini ateşe vereceğiz, bunu söylemeye geldik sana, sonra sultanla pirincin taşını kendin ayıkla. Muhammed aşkına sakın ha, sakın böyle bir şey yapmayın diye bağırdı paşa. Kafamda şeytanlar kaynaşıyor. Kellem omuzlarımın üstünde sağlam durmuyor. Sultan bunu duyarsa ferman çıkarır. Öyleyse yakalat şu Todori denilen oğlanı, kaza geçirsinler. Yoksa büyük kalenin altını üstüne getireceğiz. Nerede, nasıl yakalatayım? Resmo'da, nizamiye askeri yolla. Paşa Nizamiye'ye askerleri yolladı. Resmo dağlarını taradılar. Bunu duyan Todori haberci çıkardı. Selena dağının bir kuytusuna birkaç deli fişek toplandı. Kanları kaynıyor, nasıl yatıştıracaklarını bilemiyorlardı. Todori dağlarda dolaşa dolaşa Hüseyin'in intikamını almak için peşine düşen Petrokefalolu ağaların takibinden kurtulmak için binbir çareye başvura vura iyice pişmişti bu işlerde. Bazen yapayalnız, bazen de birkaç yürekli arkadaşıyla beraber Türkleri yaylım ateşine tutar, zora gelince de kayalara tırmanıp kurtulur, gözden yitardı. Babasının tüfeğini kullanıyordu, onun çizmelerini, giysilerini giyiyor, terden muşambaya dönmüş mendilini başına sarıyor, ünlü babasıyla bir oluyordu. Giysilerden babasının yiğitliği onun da içine siniyor, göğüslerini dolduruyor, bacaklarını, kollarını güçlendiriyordu. Babası yeniden doğuyordu. Baba oğul aynı yaratık oluyor, günler geçtikçe Todori olgunlaşıyor, erkekleşiyordu. Sözü de ağır basmaya başlamıştı çevresinde. Yaptığı işler, tüm davranışları ölçülüydü. Arkadaşları, bunlardan bazıları savaşlarda saç artmış çetecilerdi, onu dinler sayarlardı. Şimdi Todori'nin çevresinde toplanmışlardı. Çetin günler gelip çatmıştı. Nizamiye askeri sarmıştı dört bir yanı. 20 kadar palikarya koşmuştu Todori'nin çağrısına. Türkler kanımızı içmek istiyorlar diye gürledi Todori. Bundan sizi buraya çağırdım kardeşler. Bakın neler oluyor. Türklerle Hristiyanlar yine kapıştılar. Kıvılcım köylerimizden Büyükkale'ye sıçradı. Büyükkale'den de Resmo'ya sıçrayacak. Oradan da Hanya'ya. Tüm Girit'i saracak bu yangın. Yürekli olalım arkadaşlar. Sanmayalım ki Türkler bir katilin peşindeler. Onu yakalayınca silahları bırakacaklar. Hayır, onlar tüm Hristiyanlığın peşinde. Bunu dedelerimiz, babalarımız pek iyi biliyorlardı. Bunun için özgürlük bayrağını açmışlardı. Şimdi bizim de sıramız geldi. Köyden ayrılmadan babamın sandığını açtım, bayrağını yanıma aldım. Bu bayrakta şu yazılar var. Ya özgürlük ya ölüm. Yaşasın Enosis diye bağırdı Todori, Yunan bayrağını açtı. Bu haberi alan paşa küplere bindi, kalkıp metropolite gitti. Bu koca gavur papazının söylediklerini anlamıyordu. Bunun için yanına Arap Süleyman'ı da aldı. Bir yandan yürüyor, bir yandan da hırsından köpürüyordu. Girit'in başına sardığı dert yetmezmiş gibi bugün sabah sabah ona bir başka kara haber vermişlerdi. Mezarlıkta bıraktığı Nuri Bey'in uşağı nefes nefese gelmişti. Paşa efendi demişti, at öldü, mezarın üstüne yıkılıp kaldı. Ulan hayvana yem vermedin mi yoksa, sulamadın mı? Verdim paşa efendi, suladım ama istemiyordu, yemiyor, içmiyordu, ölmek istiyordu, öldü işte. Güneş gökyüzünün ortasına yaklaşıyordu. Müezzin minarede boynunu uzatmış, ezan okuyor, ibadetin mutluluğunu, Tanrı'nın merhametini ilan ediyordu. Metropolit uzun kanepede oturuyordu, tesbihiyle oynuyor, bilgin Hacı Sava ile söyleşiyordu. Gene kafasında gençliğinin o mutlu günleri ayaklanmıştı. Kiev'de arşimandrit olduğu, Kudüs-ü Şerif temsilcisi bulunduğu günleri anıyordu. Aslan yapılı soylu başı yine Rusya ile dolmuştu. Ne bolluktu o öyle, ne Tanrı'nın nimetiydi. Tahıl, tereyağı, balık, havyar. Sonra kiliselerin altın yaldızlı kubbeleri, altın çerçeveleri, incili elmaslı ikonlar, değerli taşlarla süslü inciller. Rusya var oldukça Hacı Savacığım Rusya, hiçbir şeyden korkum yok. Günün birinde mutlaka ağzını açıp Türkiye'yi yutacak. İşte o zaman Girit'te özgürlüğüne kavuşacak. Başka umut kalmadı. Ama Hacı Sava pencereden dışarı bakıyordu. Aklı başka yerdeydi. Şu son günlerden birinde bora patlamıştı. Hacı Sava da büyük kaleden bir saat kadar uzakta babadan kalma bir tarladaydı. Aya İrini'nin orada. Allah'tan mıydı bu ilham, yoksa okuduğu o antika kitaplardan birinden mi kalmıştı aklında? Bu toprakların altında çok ünlü eski bir kentin yattığı düşüncesi çakılmıştı kafasına. Sivri demir uçlu bastonuyla bora sularının açtığı nemli bir yatağı karıştırırken bastonun ucuna parlak bir şey takılmıştı. Hacı Sava eğilip dikkatle bakınca ne görsün? Altın bir yüzük. Hemen yüzüğü kapıp topraklarını temizlemişti. Şimdi de onu göstermek için metropolite getirmişti. Altın yüzüğün üstüne geniş kalçalı bir kadın oturmuştu. Elinde iki ağızlı bir balta vardı. Uzun boylu, çıplak bir adam. Şimdiki Giritliler gibi ince belli. Raksedercesine kadının önüne eğilmişti. Üzerlerinde, yüzüğün tepesinde tırpan gibi bir yarım ay. Yüzüğü metropolitin avucuna bıraktı. Allah aşkına muhterem peder dedi. Sakla, kimsecikler görmesin, kimsecikler duymasın. Kim bilir ne hazineler var o toprakların altında. Ölülere özgü değerli eşyalar. Ama şimdi tutsak durumdayız. Toprağı kazıp bunları meydana çıkarırsak Türkler elimizden alırlar. Sabır, sabredelim. Bir başka Yunanlı Girit kurtulunca oraları kazıp o eski kenti meydana çıkarır, üne kavuşur. Metropolit onu dinliyor, başını sallıyordu. Bu söyledikleri çok güzel şeylerdi. Ama binlerce, on binlerce canın kaderi kendi boynuna asılıydı. Nesineydi şimdi onun binlerce yıl öncesinde yerin altında nelerin olup bittiği? Dinliyor, başını sallıyordu. Dönüp dolaştırıp sözü binbir yaralı Girit'e, Moskova getiriyordu. Hacı Sava bunun farkına varmış, alınmıştı. Zat-ı ruhanileri dedi, Girit'in kurtuluşunu Moskov'dan bekler. Halk silahtan. Bense işte şu küçümsediğiniz yüzükten despot hazretleri. Murçuflos kapıyı açtı. Paşa geliyor muhterem peder dedi. Hacı Sava ayağa kalktı. Gülümsüyordu. Karamanlı'yı Giritliler şaşkına döndürdü dedi. Metropolit'in elini öptü. Gizli küçük kapıdan çıkıp gitti. Gerçekten de paşa Giritli şeytanlarla uğraşmak zorundaydı. Metropolit efendi dedi içeri girer girmez. Anlayamıyorum. Giritliler bayrak açmışlar, özgürlük isterlermiş. Nedir özgürlük? Anlayamıyorum. Sizler Tanrı'ya itaat eder, onun dediklerini yaparken tutsaklıktan şikayet mi edersiniz? Bayrak mı açarsınız Tanrı'ya karşı? Özgürlük mü istersiniz? Hayır. Öyleyse Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi sultanla bu iş aynı değil mi? Ne oldu böyle şeytan götüresice Girit'e de benim de başımı derde sardı? İnandığın Tanrı'ya itaat edersin dedi Metropolit. Ya inanmadığın bir Tanrı'ya itaat etmek durumunda kalırsan Paşa Efendi? Giritliler sultana inanmıyorlar. Bunun için de kendilerini tutsak sayıyorlar. Bunun için özgürlük peşindeler. Paşa şakaklarını avuçladı. Anlayamıyordu. Ardından kapıyı vurdu, çıkıp gitti. Konağına döndü, pencereye oturdu. Uzun dürbünü alıp denize baktı. Nizamiye askerleri dolu Türk gemilerinin gelmesini bekledi. Onlar sorunu özümleyecekler, düzeni geri getireceklerdi. Paşa el çırptı. Arap içeri girdi. Yüreğim çok sıkıntılı bre Süleyman. Hadi git de bana Barbayani'yi bul. Bir iki fıkra anlatsın da eğleneyim. Ortalık kararmaya başlamıştı. Dükkanlar kapanıyor, analar sokaklardan çocuklarını topluyor, aile reisleri evlerine dönüyor, kapılar sürgüleniyordu. Liman çevresindeki Külhan Bey'i kızgın Türkler, göğüs bağır açık, yalın ayak, fesler yana yıkık, Hristiyan mahallelerinden geçiyor, İsa'ya, Rum'la küfrediyor, Hristiyan kapılarına tükürüyorlardı. Her gece kahvelerden 3-5 kabadayı yola çıkıyor, Kaptan Mihal'in evinin kapısını kırmaya geliyorlardı. Nuri Bey'i o öldürmüştü. Onu Kısra'nın sırtında beyin çiftliğine girerken görmüşlerdi. Çiftlikten ayrıldığında da Nuri Bey ölü bulunmuştu. Kaptan Mihal öldürmüştü onu. Kafaları çekip her Allah'ın akşamı kaptanın kapısını kırmak için geliyorlardı sarhoş. Ama kapıya yaklaşınca ayılıyorlar, bozuluyorlar, duraklıyorlar, küfürler edip hızlarını alıyorlar, geldikleri gibi kahveye geri dönüyorlardı. Kaptan Mihal iki elinde iki piştol kapının ardında bekliyordu. Nefesini tutup bekliyordu. Her Allah'ın gecesi ev halkını başından savuyordu. Katerina kucağına küçüğü alıyor, o önde, Trasaki ile Renyo arkada, her gece bir başka komşu evine gidip geceliyorlardı. Kaptan Mihal evde tek başına kalıyordu. Birkaç gün geçtikten sonra bir akşam Trasaki'ye, "Sen benimle kal," dedi, "alışırsın." Şimdi baba oğul kapının ardında sabahlıyorlardı. Arap Süleyman Barbayani'yi evinde buldu. Avluda ateş yakmış, keçi boynuzu kaynatıyordu koca bir kazanda. "Bekle azıcık bre Süleyman," dedi. "Kılıcımı kuşanayım, tam tekmil geleyim." İçeri girdi, kılıcını kuşandı. Kuru üzüm gibi buruşuk boynunun altına teneke madalyasını iliştirdi. Papuç giymek istedi ama sonra vazgeçti. Oturup bağcıkları bağlayacak vakti mi vardı? Avluya çıktı, bıyıklarını vurmaya başladı. Bre Süleyman, "Niye ister ki Paşa Efendi beni?" diye sordu. "Bir şişe şerbet, bir parça kar da alsam mı yanıma?" "Al ya, Paşa içmezse ben içerim." Barbayani yeniden içeri girdi. Bir şişe şerbet doldurdu. Bol da kar attı içine, yola çıktılar. "Başımı da yanıma alsam mı bre koca Arap?" dedi şakacı. "Yüreceğim pırpır ediyor." Arap omuz silkti. "Al," dedi, "al da gidelim." Paşa pencerenin önündeki kanepede bağdaş kurmuş oturuyor, kendisini bu Allah'ın belası ülkeye fırlatıp atan kara bahtına yanıyordu. Şikayetçiydi. Cennet tahtı mıydı şu oturduğu taht, yoksa kazık mıydı? Kör olası talih. Paşa kara bahtıyla çekişirken Barbayani girdi içeri, kılıcı madalyasıyla yalın ayak. Önünde durup temennayı çaktı. "Paşa efendi," dedi, "ben Barbayani kulunuz." Elindeki şerbet şişesini paşanın ayakları ucuna bıraktı. "Buz gibi paşa efendi, içenin dişleri trampet çalar, buz gibi." "Bire Barbayani," dedi paşa, "yüreğim pek kasvetli bugün. Bir iki fıkra anlat da azıcık yüzüm gülsün, gönlüm açılsın. Bunun için seni çağırttım." "Benim de yüreğim kasvetli paşa efendim," diye karşılık verdi ihtiyar, minnacık, yıldız yıldız gözlerini paşaya dikerek. "İçimdeki tüm fıkraları şeytan alıp götürdü. Şimdi o güldürücü fıkralar, ejderha, tekeler, kazıklar dolu masallar oldu. Gülmek istiyorum da çenelerim düşüveriyor." "Anlat dinim aşkı için, varsın masal olsun. Gülmek istiyorum, güleceğim de, varsın çenelerim düşüversin." "Her istediğimi, aklıma eseni söylememe izin var mı paşa efendi?" "Ne istersen, deli değil misin, özgürsün. Kellemi vurdurmayacaksın değil mi? Neme yarar senin tatlı kabağın? Korkma, konuş." "Dinle öyleyse paşa efendi. İçime giren şeytan sana bir masal anlatmam için beni dürtüklüyor. Dedemin bana anlattığı bir masal. Ona da dedesi, ona da gene dedesi. Tüm dedeler zincirleme ta İstanbul'un fethine dek. Dur hele çubuğumu yakayım da uykum gelmesin." Hayvanlarla insanların ve üzüm yapraklarının konuşup anlaştıkları eski günlerin birinde tekenin biri bir bağa girer. Üzüm yapraklarını yemeye başlar. Yer, yer, habire yer. Zavallı üzüm kütüğünün canı yanar. Onun da canı var paşa efendi. Öfkelenir, bağırır kütük. "Ye, ye bakalım, ziftlen koca teke, ye, ye de beslen, yağ bağla, iyi mezelik ol. Ben de günün birinde elbet seni dallarımın ateşinde pişirir, kebap ederim. Dinliyor musun paşa efendim?" "Kebap ederim," der kütük, "şarabım da sana türkü yakar. Barbayanim de seni habire çevirir dallarımın ateşinde." "Barbayani mi, barbayani mi dedin, anlamadım." Paşa esnemeye başladı. "Bir gün anlarsın paşa efendim." "Sen anlıyor musun Barbayani? Bazen deliler..." Barbayani'nin bakışları sertleşti, delip geçtiler paşayı. "Ben mi? Nereden anlayacağım? Ama dedem bir paskalya günü bir oğlak çevirmişti. Bir testide şarap dikmişti. İşte o zaman kafası dal budak salmıştı. Anlatmıştı bana masalın ne demek istediğini, yorumlamıştı. Teke sultanın kendisi, üzüm yaprakları da Giritliler, bağ da Girit'in kendisi, Barbayani de benim torunum." "Has siktir gavurun dölü," diye gürledi paşa, kırbacını almak için elini uzattı. Ama Barbayani çoktan merdivenleri inmiş dörder dörder, şimdi de karanlık sokaklarda koşuyordu çıplak tabanlarını taşlara vura vura. Kılıcı iki kez ayaklarına dolanmış yere yıkılmıştı. Kalkmış yeniden koşmaya başlamıştı. Evinin önüne gelmiş istavros çıkarmıştı. "Hey Allah'ım," diye mırıldanmıştı. "Ulan Barbayani, ulan nereden buldun bunca yüreği, bunca deliliği?" O gece paşa iyi uyuyamamıştı. Düşüne tekeler, bağlar, kebap edilen oğlaklar girmişti. Yok olası gavurlar. Nereden, nasıl da buluyorlardı yolunu da insanı alt üst ediyorlardı. Pamuk ipliğiyle boğuyorlardı. Sabah erkenden kalkmış, Türk mahallelerini harmanlamış, kahvelere dalmış, kapıları çalmış, camiye gitmişti. Çocuklar uslu durun, burun kanamasın, başımızı belayı sarmayalım. Bir zamanlar bir teke varmış diye Barbayani'den dinlediği masalı abartarak ağaları anlatmıştı korkutmak için. Dağlara kaçan Rumların bırakıp köylerden gelen Türklerin yerleştiği evlere de girmişti. Köylüler pencere çerçevelerini söküyor, kapıları masaları kırıyor, dolapları parçalıyor, avluda ateş yakıp aş pişiriyorlardı. Her eve birkaç aile yerleşmişti. Odalarda, taraçalarda da ateşler yakılıyordu. Biri hadi köylerinize dönün diye bağırıyordu paşa. Hangi şeytan dürtükledi sizi? Niye öldürüyorsunuz gavurları? Öldürmeyin artık. Bu gidişle kendi başımızı yiyeceğiz günün birinde. Muhammed aşkı için öyle. Başımızı yiyeceğiz. Eski zamanlarda bir teke varmış diye masalına başlıyordu. O kapı senin, bu kapı benim dolaşıp dalıyordu. Kafası bir şişe geçirilmiş, bağ kütüğü dallarının ateşinde cızırdıyor, feryat ediyordu. Birkaç gün geçtikten sonra Türklerin azgınlığı yatışır gibi olmuştu. Kaptan Mihal de yatağına yatıp uyuyabilmişti. Acayip bir de düş görmüştü. Kırda, tarlaların arasında bir harman yerinde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Harmanın orta yerinde mızıkacılar, trampetleri, davulları, borularıyla ulusal marşı çalıyorlardı. Çalıyorlar, çalıyorlar ama kimsecikler de dinlemiyordu. Dinleyecek keyif yoktu. İşte o zaman Levent bir Giritli atılmıştı ortaya. Elinde bir tepsi, tepside de rakı kadehleri ikram ediyordu. Kalabalık içiyor, içiyordu. İşte o zaman da kulaklar açılıyor, kafalar aydınlanıyordu. Çevre gümbür gümbür gümbür diyordu. Elenlerin kutsal kemiklerinden doğan özgürlük. Bu ne demekti? Anlamıyorum diye mırıldandı Kaptan Mihal gözlerini açınca. İnsan uyurken ruhu bir efendine oluyor. Zararsız bir deli oluyor kendiliğinden. Uyku onu bu duruma sokuyor. Ama bir zaman sonra dağa çıkıp da boğuşma başlayınca anlayacaktı bunun ne demek olduğunu. Bugün pazardı, evinden çıkmamıştı. Karısı Renyo ile kilisedeydiler daha. Bebeği de yanlarına almışlardı, ağlayıp da babasını kızdırmasın diye. Trasaki, Krasayorgilerin oradaydı, oyuna dalmıştı. Evde yalnız kalmak Kaptan Mihal'in hoşuna giderdi. Evin içinde dolaştı, kilere girdi. Her şey vardı. Bodruma indi. Fıçılarda daha şarap vardı. Küpler zeytinyağı, tahıl doluydu. Tavan kirişlerinden nar, ayva dizileri, soğan örgüleri sarkıyordu. Yukarı yatak odalarına çıktı. Her şey yerli yerindeydi. Yataklar, yorganlar, battaniyeler, örtüler, sandıklar da lebalep. Kaptan Mihal durumdan hoşnuttu. Dağa çıkar da Türkler evini basarsa bol bol bulacaklardı gerekli olan her şeyi.